Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Sınır Ötesi programımıza hoş geldiniz. Sesimize kulak veren tüm dinleyenlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Bir ayı geride bırakan ABD-İran savaşı gündemi belirlemeye devam ediyor. Şubat ayının sonunda patlak veren İsrail-ABD ittifakı ile İran arasındaki topyekün çatışma sadece bölge haritasını değil, modern savaş doktrinlerine dair yerleşik kabulleri de yerle bir ettiğini söylemek mümkün. Saldırıların başladığı ilk günlerde Batı başkentlerinde hakim olan domino etkisi teorisi, yani rejimin sembol isimlerinin tasfiyesiyle halkın sokaklara dökülüp rejimi içeriden yıkacağı tezi bugün yerini derin bir sessizliğe bırakmış durumda. İran'daki toplumsal fay hatlarına güvenerek Siyonist yönetim tarafınca kurgulanan düşük maliyetli rejim değişikliği stratejisi sağdaki sert gerçekliğe çarpmasıyla sonuçlandı. Tahran içerideki protesto dalgalarına rağmen savaşın neden olduğu bayrak etrafında toplanma etkisini kullanarak direnci konsolide etmeyi başardı. Savaşta bir ay geride kalırken dünya daha önce benzeri görülmemiş bir diplomatik kördüğümü izliyor. Ortaya çıkan tablo şu üç temel çelişkiyle özetlenebilir. Yapılan ağır saldırılara rağmen İran'ın kritik savunma noktaları hala ayakta. Ayrıca İran beklenmedik yöntemlerle karşılık verme gücünü korumaya devam ediyor. Sahada işlerin tam olarak nasıl gittiği belirsizliğini korurken ABD Başkanı Donald Trump halkına kesin zafer kazandıklarını anlatıyor. Yani sahadaki karışıklığa rağmen siyasi bir başarı hikayesi yazılmaya çalışılıyor. En büyük kafa karışıklığı ise diplomasi tarafında yaşanıyor. Bir taraftan müzakere masasına oturulabileceğine dair sinyaller veriliyor. Diğer taraftan rakibi tamamen bitirme hırsıyla bombardımanlar tüm şiddetiyle sürdürülüyor. Kısacası dünya bir yandan barış konuşmalarının yapıldığı, diğer yandan ise en sert yumrukların atılmaya devam ettiği garip bir süreci takip ediyor. Gelinen noktada kağıt üzerindeki savaş planlarının sosyolojik gerçeklerle uyuşmadığı bir yıpratma savaşına evrilmiş durumda. Batı medyasının çöktü çökecek dediği yapı bugün hala bölgesel bir direnç odağı olarak kalmaya devam ediyor. Şimdi asıl soru şu sevgili dinleyenler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilan ettiği zafer gerçek bir askeri başarı mı, yoksa büyüyen bir çıkmazın retorik makyajı mı? Washington ve Tel Aviv'in hareket planı kağıt üzerinde kusursuz görünüyordu. İran'ın bölgesel nüfuzunu kırmak, askeri kapasitesini felç etmek ve Orta Doğu'da yeni bir jeopolitik düzen inşa etmek. Ancak bir ayın ardından sahadaki gerçekler masadaki planlarla çelişiyor. Bugün gelinen noktada sadece bir askeri hesaplaşmayı değil, küresel dengelerin yeniden yazılışını izliyoruz. Evet, savaşın faturası sadece cephedeki yıkımla sınırlı kalmadı. Küresel ekonomi, enerji piyasaları ve kritik ticaret hatları bu çatışmanın görünmeyen cephesi haline geldi. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve tedarik zincirindeki kopmalar savaşı her eve, her mutfağa taşıdı adeta. Süreç ilerledikçe Batı bloğunda da sesler yükselmeye başladı. Avrupa Birliği ülkelerinin önemli bir kısmının ABD ile arasına mesafe koyması gözlerden kaçmıyor. Öte yandan Amerikan kamuoyunda yükselen protestolar ve sokaklara taşan itirazlar Donald Trump için bu savaşın bir güç konsolidasyonu mu, yoksa siyasi bir intihar mı olacağını tartışmaya açmış durumda. Siyonistlerin cephesinde ise iyimser tablonun yerini derin bir kaygı alıyor. Uzayan çatışma süreci, artan mühimmat ihtiyacı ve insan kaynağı krizi Siyonist askeri uzmanları bile sürdürülebilirlik konusunda uyarı yapmaya zorluyor. Velhasıl ortada Trump'ın anlattığı gibi bir zafer hikayesi yok sevgili dinleyenler. Aksine taşınması güç bir askeri yük söz konusu. Evet, Şubat ayı sonunda, tam olarak da 28 Şubat'ta Amerikan ve İsrail savaş uçakları İran semalarında ilk bombalarını bırakırken Washington ve Tel Aviv'den yükselen sesler adeta yeni bir Orta Doğu müjdeliyordu. Ancak savaşın ikinci ayına girilirken sahadaki gerçekler diplomatik dili ve askeri hedefleri kökten değiştirmiş gözüküyor. Savaşın ilk günlerinde masada olan hedefler devasaydı. Neydi o hedefler? İran nükleer programının tamamen tasfiyesi gibi mesela. Tahran'daki rejimin devrilmesi veya halkın ayaklanmaya teşvik edilmesi gibi. Bölgedeki güç dengelerinin İsrail lehine radikal bir şekilde yeniden kurulması gibi. Ancak bir ay sonra tüm bu maksimalist hedeflerin yerini sahadaki krizleri yönetme çabası aldı. Hürmüz Boğazı'nın kapanması, enerji tesislerinin vurulması ve küresel petrol arzındaki aksamalar müttefiklerin önceliklerini yeniden tanımlanmasına neden oldu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da son açıklamaları hedeflerdeki bu sapmayı en net ortaya koyan gelişme oldu. Rubio artık nükleer programın tamamen bitirilmesinden bahsetmek yerine daha somut ve sınırlı askeri hedeflere odaklanıyor. Nedir o hedefler? Birincisi İran Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin imhası. İkincisi Tahran'ın füze fırlatma kapasitesinin önemli ölçüde azaltılması. İHA ve füze üretim tesislerinin yeni üretim yapamayacak hale getirilmesi gibi. Bu liste İran'ın siyasi yapısını değiştirmekten ziyade kanatlarını kırmakla yetinileceğinin bir itirafı niteliğinde. Siyonist yönetimin başbakanı Benjamin Netanyahu'nun söylemindeki değişim de dikkat çekici. Savaşın başında İran tehdidini kökten bitirme sözü veren eli kanlı başbakan Netanyahu son hitabında daha savunmacı bir tonda şunları söylüyor. Büyük başarılar elde ettik. İran hiç olmadığı kadar zayıf diyen Netanyahu aynı zamanda İsrail'in ağır bedeller ödediğini de kabul etmek zorunda kaldı. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklanma emri bulunan Netanyahu, İran'ın hala füze fırlatma kabiliyetine sahip olduğunu kabul ederken, bu füzelerin artık varoluşsal bir tehdit oluşturmadığını savunarak kamuoyunu teskin etmeye çalışıyor. Öte yandan sevgili dinleyenler, savaşın coğrafi olarak Lübnan ve Irak'a sıçraması, Kızıldeniz'deki Bab-ül-Mendeb Boğazı'nın yeniden ısınması, Washington'ı stratejik bir çıkmaza sürüklediği gözlemleniyor. Başlangıçta İran'ı bir ayda dize getireceğini düşünen ittifak, şimdi kendisini çok cepheli ve ucu açık bir yıpratma savaşının içinde bulmuş görünüyor. Washington ve Tel Aviv, İran'ı yıkmak için yola çıkmış olsalar da bugün sadece İran'ın harekat alanını kısıtlamakla yetinmek zorunda kalmış gözüküyor velhasıl. Evet, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşı sona eriyor açıklamalarına rağmen Washington bölgeye dev bir askeri yığınak yapmaya da devam ediyor sevgili dinleyenler. Sahadaki hareketlilik ile Beyaz Saray'ın söylemleri arasında ciddi bir çelişki söz konusu. Bölgeye ulaşan 2500 deniz piyadesine ek olarak Kaliforniya'dan 2500 asker daha takviye olarak yola çıktığı belirtiliyor. Günün ilk saatlerinde kameraların karşısına geçen Donald Trump askeri sevkiyatına aksine oldukça iyimser bir tablo çizmişti. Oysa Tahran'ın nükleer silah kapasitesinin engellendiğini savunan Trump, "Orada kalmamız için sebep yok, güçlerimiz 2-3 hafta içinde İran'dan ayrılacak" ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın ayrılıyoruz açıklamasıyla eş zamanlı yapılan bu devasa askeri tahkimat farklı yorumlanıyor elbette. Genel kanaat bu yığınan bir geri çekilmeden ziyade muhtemel bir müzakere masasında Tahran'ı köşeye sıkıştırmak için kurulan son ve en büyük baskı unsuru olduğu yönünde bir hamle olarak okunuyor, değerlendiriliyor. Evet, İran ABD gerilimi sevgili dinleyenler kritik bir dönemece girerken diplomasiyle askeri tırmanış arasındaki ince çizgi giderek daha görünür hale geliyor. Gözler artık Donald Trump'ın ulusa sesleniş konuşmasında yapacağı açıklamalarda. Washington'dan gelecek mesaj sadece de savaşın yönünü değil, küresel piyasaların ve bölgesel dengeleri de etkileme potansiyelini taşıyor. Askeri ve stratejik analizlere göre savaş belirleyici bir zaman dilimine girmiş durumda. Uzmanlar önümüzdeki sürecin iki kritik gelişmeye bağlı olduğunu vurguluyor. Öncelikle ABD Başkanı'nın açıklayacağı yeni yol haritası önemli bulunuyor. İran'ın Amerikan teknoloji şirketlerini hedef alma tehdidi için verdiği sürede dolmak üzere. Bu iki başlık çatışmanın ya genişlemesine ya da kontrollü bir şekilde sınırlandırılmasına yol açabilecek nitelikte. İran devrim muhafızları dün yaptığı açıklamada ülkedeki suikastlere karşı ABD'li şirketleri hedef alacağını duyurmuştu. Bu açıklama savaşın klasik askeri sınırların dışına taşarak ekonomik ve teknolojik alanlara da sıçrayacağını ortaya koyuyor. Gelinen noktada savaşın yönü hala net değil velhasıl. ABD hızlı bir çıkış mı arıyor? İran yıpratma stratejisiyle zamana mı oynuyor? Yoksa taraflar daha geniş bir çatışmanın eşiğinde mi? Açıkçası öngörülemiyor. Önümüzdeki günler, belki de saatler sevgili dinleyenler, bu soruların en azından bir kısmına cevap bulabileceğimizi gösteriyor. Bu arada ABD ile Siyonist yönetim arasında kara operasyonu konusunda ciddi bir kriz yaşanıyor. İsrail'in muhtemel bir kara savaşına katılmayı reddettiği iddiası Washington'da tepkiyle karşılandığını yazıyor ABD medyası. İsrail devlet televizyonu Kanal 12'nin sarsıcı iddiasına göre Tel Aviv yönetimi İran'a yönelik muhtemel bir kara harekatında asker bulundurmayacağını açıkladı. Habere göre Siyonist yönetim savaşın en kanlı safhası olan kara yükünü tamamen Amerikan askerleri ve bölgesel ortakların omuzlarına yıkmayı planlıyor. İsrail'in sadece havadan ve istihbaratla destek verme kararı Washington'da stratejik bir ihanet olarak yorumlanıyor. İsrail'in İran'a yönelik muhtemel bir kara harekatında elini taşın altına koymayı reddetmesi sadece ABD siyasi çevrelerinde değil, kamuoyunda da daha önce eşine rastlanmamış bir öfke dalgasını tetiklediği gözlemleniyor sevgili dinleyenler. Amerikan dijital mecralarında yükselen itirazlar artık sadece bir dış politika eleştirisi değil, doğrudan bir varoluşsal sorgulamaya dönüşmüş durumda. Özellikle asker aileleri ve vergi mükellefleri tarafından dile getirilen şu tespitler yükselen tansiyonun özeti niteliğinde. İsrail bizzat kendi güvenliği için kurgulanan bu savaşta bedel ödemekten ve ölmekten kaçıyorsa bizim çocuklarımız neden onların bölgesel hırsları için tabuta giriyor? Tel Aviv'in nükleer fantezileri için akıtılacak bir damla bile Amerikan kanımız yok ifadelerini kullanıyor Amerikalı askerlerin yakınları sosyal medya paylaşımlarında. 10 yıllardır Washington için bölgedeki en güvenilir stratejik varlık olarak tanımlanan işgal devleti ABD kamuoyunda ilk kez bu kadar ağır ve doğrudan bir dille sorgulanıyor. Uluslararası ilişkiler uzmanları ve stratejik analistler bu derin çatlağın muhtemel sonuçlarını şu başlıklarla değerlendiriyor. Eğer bu operasyon bir fiyaskoyla veya bataklıkla sonuçlanırsa İsrail artık bir müttefik olarak değil, ABD'yi kendi çıkarları uğruna kazanılmaz savaşlara sürükleyen bir stratejik yük, stratejik bir kambur olarak tarihe geçecek. Bu askeri ve diplomatik başarısızlık ABD'nin bölgedeki hakimiyetinin sonunu ilan eden ve zayıflayan imparatorluğun çöküşünü hızlandıran ölümcül bir katalizör işlevi görebilir tespitleri de yapılıyor. Washington ve Tel Aviv arasındaki kara harekatı krizi basit bir taktiksel uyuşmazlık olarak görülmüyor velhasıl. Bu durum Amerikan toplumunun zihninde kök salmaya başlayan devasa bir kuşkuyu yansıttığı belirtiliyor birçok değerlendirmede. Öte yandan sevgili dinleyenler, ABD'li uzmanlar muhtemel bir kara harekatının neden olacağı yıkım konusunda oldukça net uyarılarda bulunuyor. ABD'li askeri stratejistler ve güvenlik uzmanları İran'a yönelik muhtemel bir kara harekatının neden olacağı jeopolitik enkaz konusunda Beyaz Saray'ı en sert tonda uyarmaya devam ediyor. Bu uyarıların odağında ise modern harp tarihinin en acı derslerinden biri olan Vietnam sendromu yer alıyor. Chicago Üniversitesi'nden askeri analist Profesör Robert Pape mevcut tabloyu tarihin tekerrürü olarak nitelendiriyor. Pape'in analizine göre sadece hava saldırılarına güvenerek bir rejimi dize getirme stratejisi tarihin en büyük askeri yanılgılarından biridir diyor. Pape, hava gücüyle sonuç alınamayan her operasyon bir askeri bataklıktır diyerek Washington'ı uyarıyor. Vietnam'da ABD'yi mağlubiyete sürükleyen o meşhur ölümcül hatanın eşiğinde olunduğuna dikkat çekiyor. PYP'ye göre harekatın akıbeti önümüzdeki 10 gün içinde belli olacak. Bu süre zarfında ya rasyonel bir diplomatik çıkış bulunacak ya da Orta Doğu'da 10 yıllar sürecek ucu açık ve maliyeti hesaplanamaz bir yıkım süreci başlayacak, diyor PYP. Uzmanlar İran'ın Vietnam'dan çok daha zorlu bir coğrafi ve askeri yapıya sahip olduğunu hatırlatıyor. Vietnam'daki gerilla savaşı modelinin bugün İran'ın sofistike insansız hava araçları, balistik füze kapasitesi ve bölge genelindeki vekil güçleriyle çok daha yıkıcı bir boyuta ulaştığını hatırlatıyor. ABD'li askeri uzmanların ortak düşüncesi, bir rejimi sadece yukarıdan bombalayarak değiştirebileceğine inanmanın bir stratejik körlük olduğu yönünde. Seçim meydanlarında savaşları bitireceğim sloganıyla halkın desteğini alan Donald Trump bugün tarihin en kritik yol ayrımında. Bir yanda Amerikan postallarını İran topraklarına sokarak 10 yıllar sürecek bir yıkımın fitilini ateşlemek, diğer yanda ise ordunun ve şahinlerin baskısına göğüs germek. Trump'ın vereceği o nihai onay sadece bir bölgenin değil sevgili dinleyenler, Amerikan küresel liderliğinin de sonunu belirleyecek gibi gözüküyor. Bölgeye yapılan devasa askeri yığınak, müttefiki İsrail'in kara savaşında yokum diyerek geri çekilmesi ve İran'ın ölümüne direniş yemini. Tüm bu parçalar birleştiğinde ortaya çıkan tablo Orta Doğu'yu geri dönüş olmayan bir uçurumun kenarına sürüklüyor. Şimdi dünya nefesini tutmuş şu sorunun cevabını bekliyor. Bu devasa askeri tahkimat nihai bir yıkımın sonun başlangıcı mı, yoksa masada üstünlük kurmak için kurgulanmış tarihin en büyük askeri blöfü mü? Yakın zamanda bu sorunun cevabını alacağız gibi duruyor sevgili dinleyenler. ABD Başkanı Donald Trump'ın zaman zaman açık, zaman zaman örtük biçimde dile getirdiği ABD NATO'dan çekilir tehdidi, İran Savaşı ile birlikte artık teorik bir tartışma olmaktan çıkıp somut bir senaryoya dönüşmüş görünüyor. NATO tarihinde belki de ilk kez ittifakın omurgasını oluşturan ülkenin ayrılığı bu kadar ciddi biçimde konuşulmamıştır herhalde. ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında Avrupa'dan gelen redler basit bir taktik anlaşmazlık değil, derin bir stratejik ayrışmanın işareti olarak okunuyor Avrupa medyasındaki yer alan analizlerde sevgili dinleyenler. İspanya'nın hava sahasını kapatması, İtalya'nın üstlerini kullandırmaması ve Polonya'nın hava savunma desteğini reddetmesi gibi. Bunlar Avrupa'nın ilk kez koordineli biçimde Washington'a sınır çizdiğini gösteriyor. Avrupa medyasındaki birçok analiz bu tabloyu şu ifadeyle özetliyor: bu bir görüş ayrılığı değil, stratejik boşanmanın provası. Trump'ın yaklaşımı NATO'yu bir güvenlik ittifakından ziyade bir maliyet fayda sözleşmesi olarak görmesiyle şekilleniyor. ABD medyasında ise özellikle muhafazakar çevrelerde şu argüman öne çıkıyor: Avrupa kendi savunmasını finanse etmeli, ABD küresel yükleri azaltmalı, NATO ABD için bir yük haline gelmiş durumda. Buna mukabil liberal ve merkez analizlerde ise ABD'nin çekilmesinin sadece Avrupa'yı değil, bizzat Amerikan küresel gücünü zayıflatacağı vurgulanıyor. Bu kesimlere göre NATO sadece bir askeri ittifak değil, aynı zamanda Washington'ın küresel nüfus mimarisi. Peki ABD NATO'dan çekilirse ne olur? ABD'nin NATO'dan çekilmesi, 2. Dünya Savaşı sonrası kurgulanan güvenlik düzeninin fiilen sona ermesi anlamına geleceği vurgulanıyor. Bu durumda ortaya çıkabilecek başlıca senaryolar ise şöyle sıralanıyor: Avrupa Birliği ülkeleri ABD'nin nükleer şemsiyesi ve askeri kapasitesi olmadan ciddi bir güvenlik açığıyla karşı karşıya kalır. Özellikle Doğu Avrupa ülkeleri için bu durum varoluşsal bir tehdit olarak görülüyor. İkinci olarak Avrupa ordusu tartışmalarının hızlanacağı belirtiliyor. Zaten yıllardır konuşulan Avrupa ordusu fikri zorunluluk haline gelir, ancak analistlere göre bu kısa vadede gerçekçi değil. Zira komuta birliğinin olmaması, ortak savunma doktrininin zayıflığı, askeri kapasitenin parçalı olması Avrupa ordusu fikrinin önündeki engeller olarak sıralanıyor. Üçüncü olarak ABD'nin NATO'dan çekilmesiyle nükleer dengenin değişeceğine de dikkat çekiliyor. ABD'nin çekilmesiyle birlikte Avrupa'da yalnızca Fransa'nın nükleer kapasitesi kalıyor. Bu da yeni bir Avrupa nükleer caydırıcılığı tartışmasını başlatacağı vurgulanıyor. Tabii Washington sonrası oluşacak boşluk Rusya ve Çin için stratejik fırsat anlamına geliyor elbette. ABD medyasındaki birçok analist bunun 21. yüzyılın en büyük jeopolitik hediyesi olacağını savunuyor. NATO ABD'siz devam edebilir mi peki? Teorik olarak evet, pratikte ise son derece zor olduğu vurgulanıyor. NATO'nun askeri gücünün yaklaşık %70'i ABD'ye ait. İstihbarat, lojistik, hava gücü ve nükleer caydırıcılık büyük ölçüde Washington'a bağlı. Avrupa merkezli analizlerde şu görüş öne çıkıyor sevgili dinleyenler. NATO ABD'siz var olabilir ama aynı NATO olarak değil. Yani ittifakın adı kalabilir ancak etkisi ve caydırıcılığı ciddi biçimde azalır. Avrupa basınında giderek güçlenen kanaat şu yönde sevgili dinleyenler. ABD ile yaşanan bu kriz geçici değil, yapısal. Washington'ın öncelikleri değişiyor. Avrupa daha bağımsız bir çizgi arıyor. Transatlantik bağ zayıfladığı vurgulanıyor. Özellikle Almanya ve Fransa merkezli analizlerde stratejik özellik kavramı artık bir tercih değil, zorunluluk olarak sunuluyor. Evet, bugün gelinen noktada asıl soru şu olsa gerek sevgili dinleyenler. Bu yaşananlar NATO'nun sonu mu? Yoksa ABD'nin merkezde olmadığı yeni bir güvenlik mimarisinin başlangıcı mı yaşanıyor? Eğer Donald Trump gerçekten NATO'dan çekilirse bu sadece bir ittifakın dağılması değil, küresel güç dengesinin yeniden yazılması anlamına gelecek. Ve o zaman mesele sadece Avrupa'nın güvenliği değil, dünyanın yeni ve daha belirsiz bir güç çağının kapısını aralanacağı anlamına gelecektir herhalde. Küresel enerji arzının kalbi Hürmüz Boğazı Washington'ın kontrolünden çıkarken sevgili dinleyenler Donald Trump'ın müttefiklerine savurduğu kendi başınızın çaresine bakın resti 25 yıllık Amerikan hegemonyasının tabutuna çakılan son çivi olarak yorumlanıyor. Washington, dünya petrollerinin %20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda operasyonel üstünlüğünü kaybederken Tahran oyunun kurallarını yeniden yazıyor adeta. İran, Pakistan bayraklı gemilere ve ödemesini Çin yuanı ile yapılan ticaret filolarına yeşil hat açarak doların egemenliğine darbe vuruyor. Bu yeni alternatif sistem karşısında çaresiz kalan Trump ise müttefiklerini enerji krizinin ortasında adeta kaderine terk etmiş vaziyette. Onlara şöyle sesleniyor. Kendi yağınızda kavrulun, kendi petrolünüzü kendiniz alın. ABD artık size yardım etmek için orada olmayacak ifadelerini kullanıyor Donald Trump. Uzmanlara göre bu durum ABD'nin küresel liderliğinin sona erdiği bir Süveyş krizi anına benzetiliyor. Alman Marshall Fonu Başkan Yardımcısı Ayan Lesser müttefiklerin endişesini şöyle özetliyor. Avrupa şekillendirilmesinde hiçbir rolü olmayan bir strateji ortak olmaya zorlanıyor. Bu savaş ne halk ne de elitler nezdinde popüler. NATO üyeleri ABD'nin savaşına yardım ederek kendilerini İran füzelerine hedef yapmak istemiyor, diyor Alman Marshall Fonu Başkan Yardımcısı. Tahran ise NATO içindeki bu çözülmeyi akıllıca kullanıyor. Sevgili dinleyenler, İspanya'nın ABD'ye koyduğu ambargonun ardından İran'ın Madrid Büyükelçiliği, İspanyol gemilerinin Hürmüz'den güvenli geçişi için diyaloğa açık olduklarını duyurdu. Görünen o ki, Washington özgür dünya adına savaştığını iddia etse de müttefikleri için ucuz enerji ve güvenlik ideolojik bağlılığın önüne geçmiş durumda. Trump'ın kendi petrolünüzü alın çıkışı sadece bir öfke patlaması değil, NATO'nun kağıt üzerinde kalsa bile fiilen dağıldığının en net itirafı niteliğinde. Washington artık özgür dünyanın lideri olarak değil, müttefiklerini enerjiyle tehdit eden yalnız bir güç olarak sahnede. Tarih bu anı Amerikan yüzyılının sessiz ama gürültülü çöküşü olarak kaydetmesi kuvvetle muhtemel gözüküyor sevgili dinleyenler. İsrail-ABD ittifakının İran'a yönelik saldırıları ikinci ayına girerken Arap başkentleri tarihin en ağır diplomatik ve askeri felaketiyle karşı karşıya. Yıllarca güvenliğini Washington'a emanet eden bölge devletleri bugün hem müttefikleri hem de rakipleri tarafından kuşatılmış durumda. Arap dünyası bir kez daha derin bir çıkmazın içinde velhasıl. Bugün karşı karşıya kalınan tablo sevgili dinleyenler Araplar açısından yalnızca bir savaşın değil, aynı zamanda stratejik hesap hatalarının, parçalanmışlığın ve bağımlılık siyasetinin bir sonucunu yaşıyor. Özellikle Körfez ülkelerinin altını çizmemiz gerekiyor sevgili dinleyenler. Bu noktada iki ucu keskin bir bıçağın sırtında yürüyorlar adeta. Savaşa dahil olurlarsa İran'ın yıkıcı misilleme menziline girecekler. Tarafsız kalırlarsa ABD ve İsrail'in hedef listesine eklenecekler. Yıllardır bölgenin hamisi rolünü üstlenen ABD'ye duyulan güven, Donald Trump'ın öngörülemez hamleleriyle yerle bir olmuş durumda. Velhasıl bu boşluğu fırsat bilen İsrail ise kendisini bölgenin tek gerçek koruyucu gücü olarak pazarlıyor. Tel Aviv 2023'ten bu yana yürüttüğü saldırganlığı bir güç gösterisine dönüştürürken Körfez ülkelerine bu yıkımın kendi çıkarlarına olduğu fikrini de empoze etmeyi başardı. Ancak bu koruma beraberinde ağır bir bağımlılık ve egemenlik devrini de beraberinde getirmiş gözüküyor. İsrail ile ilişkilerde manevra alanları yok denecek kadar daralmış gözüküyor Körfez ülkelerini. Evet, Arap dünyasının genel anlamda Arap dünyasının en büyük trajedisi dış tehditlerden ziyade kendi içindeki yapısal çürümeler olduğunu söylememiz gerekiyor. Belki bu noktada ortak bir siyasi irade ve güvenlik stratejilerinin olmaması dikkat çekiyor. Yine birlikte hareket etme kapasiteleri, karşılıklı güvensizlik ve rekabette felç edilmiş bir durumdalar. Arap ülkeleri sevgili dinleyenler, finansal gücü ve petrol gelirlerine duyulan aşırı güven, beklenen güvenlik garantisini sağlamaya yetmediği bugün çok net bir şekilde ortaya çıkmış vaziyette. Eğer savaş genişlerse bölgeyi bekleyen tablo onlar açısından son derece karanlık velhasıl. Su arıtma tesislerinin imhasıyla başlayacak kitlesel susuzluk, petrol tesislerinin vurulmasıyla yaşanacak ekonomik çöküş ve kavurucu sıcakların ortasında elektriksiz kalan şehirler anlamına geliyor tüm bu karamsar tablo. Velhasıl Körfez coğrafyası kelimenin tam anlamıyla yaşanamaz hale gelme riskiyle karşı karşıya önümüzdeki süreçte. Diplomatik kulislerde Trump'ın Arap liderlere yönelik sert üslubu ve özellikle Riyad yönetimi üzerindeki baskısı konuşuluyor. Trump'ın Suudi Arabistan için İbrahim anlaşmalarına katılma zamanı geldi çıkışı savaşın diplomatik faturasının kime kesileceğini de netleştiriyor gibi. Öte yandan eski ABD'li yetkili Joe Kent'in "DAEŞ'i biz kurduk, mezhep çatışmalarını biz körükledik" şeklindeki itirafları bölge halklarının zihnindeki planlı kaos şüphelerini de derinleştiriyor elbette. Evet, Arap dünyası bugün güvenlik açığı yaşayan, stratejik olarak dağılmış ve dış aktörlerin insafına terk edilmiş bir manzara sergiliyor. Savaşın ikinci ayında ortaya çıkan en acı gerçekte şu: eğer bölge ülkeleri ortak bir akıl ve refleks geliştiremezse ödenecek bedel sadece siyasi bir kayıp değil, toplumsal bir yok oluş olacak. Velhasıl Orta Doğu'da artık faturayı sadece savaşanlar değil, sessiz kalanlar ve stratejik körlüğe teslim olanlar ödüyor sevgili dinleyenler. Bir ayın bilançosu İsrail açısından ne ifade ediyor peki? Evet, Orta Doğu'da savaşın ilk ayı geride kalırken cephedeki gelişmeler kadar İsrail iç kamuoyunda yaşanan kırılma da dikkat çekiyor. Başlangıçta yüksek motivasyon ve mutlak zafer söylemiyle konsolide olan İsrail toplumu bugün daha temkinli, daha sorgulayıcı ve daha bölünmüş bir ruh haline evrilmiş durumda. Savaşın askeri boyutu kadar siyasi, psikolojik ve toplumsal maliyeti de artık görünür hale gelmiş vaziyette. Savaşın ilk günlerinde İran rejiminin devrilmesine kadar devam edilmesi gerektiğini savunan güçlü bir toplumsal destek söz konusuydu. Ancak aradan geçen bir ay bu söylemin sahadaki karşılığının sınırlı olduğunu ortaya koyuyor. Beklenen hızlı sonuç alınamaması, operasyonların uzaması ve maliyetin artması sorgulanıyor İsrail kamuoyunca. Bugün İsrail kamuoyu ilk haftalardaki zafer coşkusundan uzaklaşarak daha gerçekçi bir zemine çekilmiş görünüyor. Ateşkes taleplerinin artması ve sınırlı hedeflere dönüş tartışmaları toplumda bir stratejik yorgunluk halinin yerleştiğini gösteriyor. Savaşın belki de en çarpıcı etkisi İsrail iç siyasetindeki yarılmayı derinleştirmesi oldu. Benjamin Netanyahu liderliğindeki hükümet maksimalist hedeflerden geri adım atmamakta ısrar ederken Muhalefet bu hedefleri hem maliyetli hem de gerçeklikten kopuk buluyor. Bu durum savaşın yalnızca İran'a karşı değil aynı zamanda İsrail'in kendi içinde de verildiği yönündeki değerlendirmeleri güçlendiriyor. Hükümetin söylemiyle toplumun artan kaygılar arasındaki mesafe açıldıkça siyasi tansiyon da yükseliyor İsrail siyasetinde. İsrail'de yapılan anketlere göre İsrail toplumunun en dikkat çekici reflekslerinden biri orduya duyulan yüksek güveni devam etmesi gösteriliyor. İsrail Savunma Kuvvetleri hala toplumun en güvenilir kurumu olarak ön plana çıkıyor. Aynı güven siyasi otorite için geçerli değil son dönemde yapılan anketlere göre. Hükümete yönelik güvensizlik savaşın yönetimine dair soru işaretlerini artırıyor. Genelkurmay Başkanı Yel Zamir'in ordunun kendi ağırlığı altında zorlanabileceği yönündeki uyarıları ise kamuoyunda ciddi karşılık bulmuş durumda. Bu uyarılar savaşın sadece stratejik değil, aynı zamanda lojistik ve insan gücü sınırlarına dayandığını da ortaya koyuyor. Savaşın uzaması ve cephelerin genişlemesi İsrail işgal ordusunun üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor. Artan mühimmat ihtiyacı, yedek askerlerin uzun süreli seferberliği ve insan kaynağı açığı askeri sürdürülebilirliği tartışmalı hale getiriyor. Özellikle ultra ortodoks yani Haredi nüfusun askerlik muafiyeti meselesi bu noktada kritik bir iç kriz bağlamına başlığına dönüşmüş durumda. Hükümetin bu muafiyeti sürdürme çabası hem ordu içinden hem de toplumdan tepki çekiyor. Çünkü savaş uzadıkça kim savaşacak sorusu daha yüksek sesle sorulmaya başlanıyor. İsrail kamuoyundaki karamsarlığın bir diğer nedeni de Kuzey Cephesi'ne dair belirsizlik. Hizbullah ile yaşanan gerilim kalıcı bir çözümün askeri yöntemlerle sağlanıp sağlanamayacağı sorusunu gündeme getiriliyor. Toplumun önemli bir kısmı bu cephede kesin bir sonuç alınamayacağı görüşünde birleşiyor. Bu durum savaşın yalnızca İran'la sınırlı kalmayabileceği ve uzun süreli bir bölgesel yıpratma savaşına dönüşebileceği endişesini güçlendiriyor İsrail kamuoyunda. Bir ayın sonunda İsrail toplumunda oluşan tablo sadece politik değil aynı zamanda psikolojik, velhasıl sürekli alarm hali, uzayan seferberlik, ekonomik baskılar ve belirsizlik. Tüm bunlar toplumda bir kolektif yorgunluk ve kaygı hali oluşturmuş durumda. Başlangıçta güçlü olan ulusal birlik söylemi yerini bu savaş nereye gidiyor sorusuna bırakmış gözüküyor. Savaşın bir diğer kritik boyutu ise Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki stratejik uyumun sorgulanmaya başlanması. Donald Trump'ın öncelikleriyle Netanyahu'nun hedefleri arasında fark giderek daha fazla görünür hale geliyor. Trump'ın daha sınırlı ve hızlı sonuç odaklı yaklaşımı ile Netanyahu'nun tam zafer ısrarı arasındaki gerilim muhtemel bir ateşkes sürecinde açık bir çatlağa dönüşmüş gözüküyor. Evet sevgili dinleyenler, programımızı toparlarken İsrail medyasında son derece çarpıcı bir değerlendirmeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. İsrail Gazze'de bir yok etme savaşını yürüttü. Şimdi ise kendisi hariç herkesin silahsızlanmasını istiyor diyor Haaretz gazetesi yazarlarından Gideon Levy. İşgal devletinin bölgedeki askeri tahakkümünü ve ayrıcalıklı devlet statüsünü ahlaki, hukuki ve siyasi bir düzlemde sorguluyor Levy. Alışılagelmiş tehdit algısını ters yüz ederek aynayı İsrail'e tutuyor Haaretz gazetesi yazarı. İşte makalenin temel argümanlarını özetleyerek paylaşmak istiyoruz sevgili dinleyenler sizlerle. Levy, Orta Doğu'da kitle imha silahlarına sahip, komşularını tehdit eden ve terör estiren rejim tanımının genellikle İran için kullanıldığını hatırlatıyor. Ancak yazara göre bu tanım bugün İsrail için de geçerli. İsrail'in kendi vatandaşlarının bir kısmına yani Filistinlileri kastederek karşı bir terör rejimi gibi davrandığını ve bölge barışını en az ayetullahlar kadar tehlikeye attığını savunuyor yazar. Makalenin merkezinde İsrail'in herkes silahsızlansın ama ben sınırsızca silahlanayım yaklaşımı yer alıyor. Levy bu durumu kibirli ve kabul edilemez olarak nitelendiriyor. İsrail, Hamas, Hizbullah, Husiler ve İran'ın silahsızlanmasını isterken kendisi nükleer silahlar ve en gelişmiş Amerikan jetleriyle donanmaya devam ediyor. Bu yaklaşımın eskiden batılı bir demokrasi maskesi altında dünya tarafından bir şekilde tolere edildiğini, ancak mevcut sağcı hükümetle, özellikle Ben Gvir gibi isimlerin varlığıyla bu hakkın artık meşruiyetini yitirdiğini belirtiyor Levy. İsrail'i inatçı ve tehlikeli bir ülke olarak tanımlıyor. Bunun gerekçelerini de şöyle sıralıyor: komşularının, yani Suriye, Lübnan, Ürdün ve benzeri ülkelerin egemenliğini hiçe sayarak bu topraklarda operasyonlar ve suikastlar düzenlemesi, uluslararası kurumların kararlarını ve denetimlerini reddetmesi, dünyanın başka hiçbir ülkeye tanımadığı işgal, savaş suçları, apartheid ve nükleer silah geliştirme ayrıcalığını kullanması olarak gösteriyor Levy, İsrail'i inatçı ve tehlikeli bir ülke olarak tanımlarken. Yazar Gazze'deki savaşın zirve noktası olduğunu belirtiyor. İsrail'in Gazze'de yürüttüğü yok etme savaşı, sınırsız silahlanmanın ve denetimsiz askeri gücün insanlık ve uluslararası hukuk içinde ne kadar büyük bir tehdit olduğunu kanıtladığını belirtiyor İsrail'i yazar Levy. İlan edilmiş bir yok etme savaşına girilmiş bir ülke, başkalarının hangi silaha sahip olacağına karar verme hakkına sahip olabilir mi sorusunu da soruyor. Makale İran ve İsrail rejimleri arasında sert bir kıyaslama yaparak bitiyor. İran despotik ve köktenci olarak suçlanırken İsrail'in Batı Şeria'daki uygulamalarının İran'dan daha iyi olmadığını belirtiyor. Nablus'taki bir Filistinlinin hakları Meşet'teki bir İranlının haklarından daha kötüdür diyerek kendi devletinin ahlaki üstünlüğü iddiasını reddediyor Hares yazarı Gideon Levy, sevgili dinleyenler. Son olarak İsrail Meclisi'nin Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısını değerlendirerek programımızı sonlandırıyor sevgili dinleyenler. İsrail Meclisi Filistinli mahkumlara idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onayladı. Uluslararası kamuoyunun tepkisine yol açan yasa tasarısı Knesset Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 48'e karşı 62 oyla kabul edildi. Kabul edilen yeni düzenleme yalnızca teknik bir yasa değişikliği değil sevgili dinleyenler. Yasanın en absürt yönü, modern hukuk devletinin temel taşı olan kanun önündeki eşitlik ilkesini açıkça ilga etmesi. Aynı fiil için failin kimliğine göre farklı cezalar öngörüyor bu yasa. Bir İsrailliyi öldüren Filistinli için idam yolu açılırken aynı eylemi gerçekleştiren bir İsrailli için bu ceza söz konusu olmuyor. Bu yönüyle düzenleme Ortaçağ Avrupa'sındaki Saksonya yasasına benzetiliyor. Saksonya yasası ifadesi Ortaçağ Avrupa'sında uygulanan ve cezaların suçun niteliğine göre değil, kişinin sosyal statüsü veya aidiyetine göre belirlendiği hukuk anlayışını tanımlamak için kullanılıyor. Daha da vahimi, yasanın yargılama sürecini bir hak arama yolundan çıkarıp hızlı bir infaz hattına dönüştürmesi. Temyiz yolu kapalı, af yetkisi yok, karar sonrası geri dönüş imkansız. 90 gün içinde de infaz zorunluluğu söz konusu. Yasa her ne kadar terörle mücadele kılıfıyla sunulsa da İsrail'in varlığını inkar gibi muğlak ifadelerle genişletilmesi uygulamanın keyfiliğe ne kadar açık olduğunu gösteriyor. İsrail basınına göre yasa, İsrail'in varlığını inkar amacıyla işlenen eylemler ifadesiyle fiilen Filistinlileri hedef alıyor. Bu noktada kullanılan hukuki apartheid tabiri, hukukun eşitliği sağlamak yerine ayrımcılığı kurumsallaştırmak için kullanılmasını tarif ediyor bu tanımlama. Evet, bir sınır ötesi programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyor sevgili dinleyenler. Yeni bir sınır ötesi programında buluşmak ümidiyle hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla sınır ötesini dinlediniz.